Ayrım 69. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler, Scott Lynch. Sayfa 634. 16. kısım. Ezri ana güverte merdiveninden çıkarken küreyi ellerinde tutuyordu. Hayır, kucağında diye dehşet içinde fark etti Locke. Genç kadın ellerinin uzun süre dayanmayacağını düşünmüş ve tam da bu yüzden küreyi bağrına basmış olmalıydı. Akkor halindeki küre minyatür bir güneşi andırıyor, eriyik gümüş ve altının canlı renkleri de yanıyordu. Isısını 10 metre uzaktan hisseden, ışığından irkilen Locke'nin burnuna derhal kavruk metalin o tuhaf kokusu çalındı. Ezri koşabildiğince koştu, küpeşteye doğru ilerlerken adımları önce yavaşladı, sonra çaresiz sıçramalar haline aldı. Yol boyunca yanıyor, yol boyunca aykırıyor, yol boyunca durdurulamıyordu. Sonunda iskele küpeştesine ulaştı, kollarından geriye kalanlar kadar sırtının ve bacaklarının kasılmayı andıran son bir çabasıyla gemi afeti küresini boşluğun karşısındaki korkunç hükümdara fırlattı. Küre havada uçarken bile parlaklığını arttırdı, eriyik metalden bir kuyruklu yıldızdı adeta. Güverteye çarptığında Rodanov'un adamları çil yavrusu gibi dağıldılar. Ezri öyle bir şeye dokunulamayacağını söylemişti. Belli ki dokunulabiliyordu. Fakat Locke ona dokunup da canlı kalınamayacağının farkındaydı. Hemen sonra kadının karnına isabet eden ok, onun fırlatışını bozamayacak ve bir işe yaramayacak kadar geç kalmıştı. Ezri üstünden dumanlar tüterek güverteye yığıldı ve o sabah son bir kez daha kızılca kıyamet koptu. Rodanov diye bağırdı Drakaş'a. Rodanov! Korkunç hükümdarın belinde bir ışık ve ateş patlaması oldu. Akkor halinde ileri geri yuvarlanan küre nihayet infilak etmişti. Göz kamaştırıcı bir parlaklığa sahip simyasal madde kaportalardan aşağı yağdı, yelkenlere sıçradı, tayfaları tutuşturdu ve saniyeler içinde gemiyi neredeyse ikiye böldü. ''Madem hükümdarı yakacaklar'' diye bağırdı Rodanov, ''o zaman biz de orkideyi ele geçiririz.'' ''Geri püskürtün'' diye aykırdı Drakaş'a. ''İstilacıları geri püskürtün, iskele alabandatın, iskele alabanda.'' Locke sağ yanağında gitgide artan yeni bir ısı hissedebiliyordu. Hükümdarın sonu çoktan gelmişti ve eğer orkide onun çarmıklarından, civadrasından ve muhtelif döküntülerinden bir an önce ayrılamazsa yangın her iki gemiyi de yakıp yok edebilirdi. Jean yavaşça Ezri'ye doğru emekledi, Locke arkalarında patlak veren yeni bir çatışmanın gürültüsünü işitti ve bir an için dikkatini oraya çevirmeyi düşündü. Fakat Jean'ı böyle bir anda yalnız bırakırsa kendini asla affetmeyeceğini veya affedilmeyi hak etmeyeceğini anladı. ''Sevgili tanrılar'' diye fısıldadı Jean kadını gördüğünde, ''lütfen hayır, ah tanrılar aşkına!'' Hıçkıra hıçkıra ağlayan iri yarı adam ellerini Ezri'nin biraz üzerinde tutarak inledi. Onun yerinde Locke olsa o da kadının neresine dokunacağını bilemezdi. Ondan geriye o kadar az şey kalmıştı ki. Teni, giysileri ve saçları yanarak birbirine karışmıştı. Ezri yine de hareket ediyor, nahifçe doğrulmaya çalışıyordu. Hala nefesi andıran bir şey almak için çabalıyordu. ''Valora'' dedi Alime Treganne onlara doğru topallayarak, ''Valora dor, ona sakın dokunma!'' Jean güverteyi yumruklayarak haykırdı. Treganne genç kadından geriye kalanların yanına diz çöktü ve kemerindeki kından bir hançer çekti. Locke hekimin yanaklarından aşağı akan gözyaşlarını gördüğünde irkildi. ''Valora'' dedi Treganne, ''al şunu, o çoktan öldü, sana ihtiyacı var.'' ''Hayır'' dedi Jean ağlayarak, ''hayır, hayır, hayır, hayır!'' ''Valora kahretsin, ona bir bak, kimse ona yardım edemez. Geçen her saniye onun için bir saate bedel ve bu hançerin bahşedeceği lütuf için dua ediyor.'' Jean hançeri Treganne'nin elinden kaptı, tüneyinin yeniyle gözlerini sildi ve baştan aşağı titredi. Havada kalan korkunç yanık kokusuna rağmen derin nefesler alarak hançeri sevgilisine doğru yaklaştırdı. Attığı her hıçkırıkta felç geçiren bir adam gibi seyiriyordu. Treganne ellerini onunkilerin üstüne koyarak sabitledi. Locke gözlerini yumdu. Sonra her şey olup bitti. ''Üzgünüm'' dedi Treganne. ''Beni affet Valora, bilmiyordum. Utgar'ın elindekinin ne olduğunu bilmiyordum, beni affet. Jean hiçbir şey demedi. Loki gözlerini tekrar açtığında dostunun trans halindeymiş gibi ayağa kalktığını gördü. Hıçkırıkları dinmişti ve hançeri hala gevşekçe elinde tutmaktaydı. İri yarı adam arkalarında süre giden çatışmayı görmüyormuşçasına güvertenin karşısındaki Utgar'a doğru yürüdü. 17. Kısım. Zamira'nın emirlerine itaat eden mızraklar, filika kancaları ve teberler kullanarak hükümdarı vark güçleriyle iten orkidelilerin 10 tanesi daha gemiyi kurtarırken can verdi. Onlar diğer geminin civadrasını ve selvi içelerini orkideden uzaklaştırmaya çalışırken Rodanov'un hayatta kalan tayfaları da kaçmak için birer iblis gibi dövüşüyorlardı. Fakat orkideliler tınmazın da yardımlarıyla amaçlarına ulaştılar ve perişan haldeki iki gemi nihayet birbirinden ayrıldı. ''Tekmil tayfa!'' diye bağırdı Zamira, sesini yükseltmek için harcaması gereken çabanın fazlalığı karşısında sersemleyerek. ''Tekmil tayfa! Tiramoğlaların ve Prasyaların başına! Bizi rüzgarın önüne katıp batıya döndürün! Yangın ekibi ana ambara, yaralıları kıçtaki Treganni'ye götürün!'' ''Tabii Treganni hala yaşıyorsa'' diye aklından geçirdi. ''Tabii eğer...'' Neyse, şimdi keder duymanın zamanı değildi. Daha yapılacak çok iş vardı. Rodanov Orkide'ye çıkmak için verilen son savaşa katılmamıştı. Zamira onu son gördüğünde yangına karşı koyarak hükümdarın dümenine doğru koşuyordu. İster kendi gemisini kurtarmak, ister Zamira'nınkini batırmak için olsun, ümitsizce harcadığı son çabada boşa çıkmıştı. 18. Kısım. ''Yardım edin!'' diye fısıldadı Utgar. ''Yardım edin! Çıkarın şunu, yetişemiyorum!'' Adamın hareketleri yavaştı ve gözleri giderek donuklaşmaktaydı. Jean yanına diz çöktü, ona uzun uzun baktı. Sonra da elindeki hançeri sırtına sapladı. Utgar titrek bir nefes aldı. Loki seyrederken Jean hançeri tekrar tekrar kaldırıp indirdi. Ta ki Utgar'ın öldüğü kesinleşene dek. Ta ki sırtı yaralarla kaplanana dek, ta ki Loki nihayet uzanıp dostunun bileğini kavrayana dek. ''Jean!'' ''Faydası olmuyor'' dedi Jean, inanmakta güçlük çekerek. ''Tanrılar aşkına, hiç faydası olmuyor!''
''Biliyorum'' dedi Loki, ''biliyorum!''
''Neden onu durdurmadın?'' Jean dostunun üstüne çullanıp onu güverteye mıhladı ve bir eliyle boğazını sıktı. Loki öğürerek direndiyse de çabaları ancak beklediği kadar işe yaradı. ''Ezri'yi neden durdurmadın?''
''Denedim'' dedi Loki, ''seni üstüme itti. Ne yapacağımızı biliyordu Jean, biliyordu, lütfen.''
Jean onu bıraktı ve saldırdığı kadar büyük bir süratle geri çekilip yere oturdu. Ellerine bakarak başını iki yana salladı. ''Ah tanrılar aşkına, beni affet, beni affet Loki.''
''Her zaman'' dedi Loki, ''Jean, çok ama çok üzgünüm. Dünyaları verseler yine de böyle bir şey olmasına asla izin vermezdim.'' ''Dünyaları verseler, beni anlıyor musun?''
''Evet'' dedi Jean usulca, yüzünü ellerine gömdü ve başka bir şey söylemedi. Güneydoğularındaki korkunç hükümdarda süren yangın denizi kızıla boyuyordu. Alevler kükreyerek direklere ve yelkenlere tırmandı. Kömürleşmiş yelken bezi parçalarını volkanik küller misali dalgaların üzerine yağdırdı. Gövdeyi yalayıp yuttu ve nihayet geminin kömür olmuş enkazı sulara gömülürken fosur fosur yükselen bir duman ile buhar bulutu halini aldı.
''Ravel'' dedi Drakaş'a, bir elini Loki'nin omzuna koyup onu daldığı düşüncelerden çıkararak. ''Yardım edebilecek durumdaysan...''
''Ben iyiyim'' diyen Loki ayağa kalktı. ''Yardım edebilirim.
Ama belki Jerome'u rahat bıraksak daha iyi.''
''Elbette'' dedi kadın. ''Ravel, bir an önce...''
''Zamir artık yeter. Ravel şu, Costa bu. Mürettebatın yanındayken tamam ama dostlarım bana Loki derler.''
''Loki'' dedi kadın.
''Loki Lamora, sen yine de kimseye... Ah zaten kime söyleyeceksin ki?''
Bir elini kaldırıp onunkilerin üstüne koydu ve göz açıp kapayıncaya dek kendilerini birbirlerine sarılırken buldular.
''Üzgünüm'' diye fısıldadı genç adam. ''Ezri, Nasreen, Malakasti, Guilhem.''
''Guilhem'' de mi?
''Evet, o, Rodanov'un okçularından biri, üzgünüm.''
Tanrılar aşkına dedi kadın, orkideyi çaldığımda Gwillem geminin tayfalarından biriydi. Asıl mürettebattan geriye bir tek o kalmıştı. Loki, tın dümenin başında ve şimdilik güvendeyiz. Benim aşağı inip çocuklarımı görmem lazım. Sen Ezri ile ilgilen, çocuklar onu bu halde görmemeliler.
Ben hallederim dedi Loki, sen aşağı in, ben güvertedeki işlerle ilgilenirim. Geri kalan yaralıları Treganni'ye götürürüz, tüm cesetlerin üstünü örteriz.
Pekala dedi Zamira usulca, güverte sende efendi Lamora, az sonra dönerim.
Güverte bende diye düşündü Loki. Çatışmadan geriye kalan enkaza, serbestçe savrulan selviçelere, hasar görmüş çarmıklara, kırık küpeştelere ve neredeyse her yere saplanmış oklara göz gezdirerek. Belin ve baş kasarasının neredeyse her köşesi ceset doluydu. Kurtulanlar onların arasında hayalet gibi geziniyor, içlerinden çoğu mızraklarını ve yaylarını birer baston gibi kullanarak topallıyordu.
Tanrılar aşkına, demek komutanlık böyle bir şey. Verdiğin kararların sonuçlarıyla yüzleşmek ve kendini irkilmekten alıkoymak.
Jean diye fısıldadı güvertede oturan iri yarı adamın yanına çökerek. Jean, burada kal, istediğin kadar otur. Ben yakınlarda olacağım, halletmem gereken işler var, tamam mı?
Jean belli belirsiz kafa salladı.
Pekala dedi Loki, tekrar etrafına bakınıp bu sefer en az yaralananları saptamaya çalışarak.
Konar diye seslendi, koca konar, çalışan bir pompa bulup kur, şu kargo kaportasına hortumla su püskürt ve ana güverte ambarını güzelce ıslat. Aşağıda bir şeyler hala tütüyor olabilir. Oscar, buraya gel, bana yelken bezi ve birkaç tane bıçak bul. Tüm bu insanlar için bir şeyler yapmamız gerek.
Güvertede can veren bunca insan için bir şeyler yapmamız gerek diye aklından geçirdi Loki. Sonra da Tal Verrar'a gidip onlar için bir şey daha yapacağım. Son bir şey.
16. Bölüm. Hesapları kapatmak. 1. Kısım.
Madrabaz bekçi, sessiz 13. hizmetkarın sana sesleniyor. Gözlerini bu kadına Ezri Delmastro'ya, İono'nun ve senin hizmetkarına çevir. O ki senin sevdiğin bir adam tarafından sevilirdi.
Sesi çatlayan Loki kendine hakim olmaya çalıştı.
O ki benim kardeşim tarafından sevilirdi. Bu kadının kaybı için sana hınç duyuyoruz Tanrım ve bunu söylemekten çekinmiyorum.
38 kişi hayatta kalmıştı. 50 kişiyi geminin yan tarafından denize atmışlardı. Geri kalanlarsa çatışma sırasında kaybolmuştu. Loki ile Zamira cenazeleri kaldırma görevini paylaşıyorlardı. Loki her naaşta aynı sözleri tekrar ede ede biraz uyuşmuştu. Fakat şimdi gecenin bu son töreninde Madrabaz bekçinin bir rahibi olarak seçildiği güne, yani yetim ayın altındaki sözüm ona 13. yaş gününe lanet ediyordu. O zamanlar ne kadar büyük bir güç ve ne kadar büyük bir sihir gibi gözükmüştü bu gözüne. Cenaze söylevleri verebilmek de öyle. Loki kaşlarını çatarak alaycı düşüncelerini Ezri'nin hatırına kafasından çıkardı ve sözlerini sürdürdü.
Bu kadın ki hepimizi kurtardı. Bu kadın ki Jafrim Rodanov'u alt etti. Onu hem bedeni hem de ruhuyla kardeşin İono'nun, denizlerin kudretli efendisinin alemine teslim ediyoruz. Ona yardımcı ol. Ruhunu hepimizi tartana kadar taşı. Bunu umut dolu kalplerle diliyoruz.
Jean yelken bezinden yapılma kefene doğru eğildi ve üstüne bir tutam koyu kahverengi saç bıraktı.
Vücudum diye fısıldadı, parmağına bir hançer batırıp bir damla kırmızı kan damlattı. Kanım.
Brandanın altındaki kıpırtısız başa yaklaştı ve uzun bir öpücük kondurdu.
Nefesim ve aşkım.
Bunlarla sözünü bağlamış oluyorsun dedi Loki.
Sözüm dedi Jean ayağa kalkarak. Bir ölüm adağı Ezri. Tanrılar onu layıkıyla yerine getirmeme yardım etsin. Yapabilir miyim bilmiyorum ama Tanrılar yardımcım olsun.
Yakınlarında bekleyen Zamira yanlarına gelip Ezri'nin branda kaplı naaşını taşıyan kalasın bir yanını tuttu, Loke de diğer tarafa geçti. Jean törenden evvel dostunu uyardığı üzere onlara yardımcı olabilecek durumda değildi. İri yarı adam ellerini ovuşturarak başını öteye çevirdi. Her şey kısa sürede olup bitti. Loke ile Zamira kalası eğdiler ve yelken bezinden yapılma kefen giriş lombarından kayıp aşağıdaki karanlık dalgalara düştü. Güneş batalı bir saat olmuştu ve nihayet işleri tamamen bitmişti. Çoğu yaralı tayfalardan oluşan suskun, yorgun insan çemberi ya Treganne'ye tedavi olmak ya da nöbet tutmak üzere dağıldı. Rask şimdilik Ezri'nin, Nasri'nin ve Utgar'ın yerine geçmişti. Başı kalın bir keten bezle sarılı olan adam nispeten sağlam denebilecek denizcileri seçmeye ve onlara görev vermeye koyuldu.
"Ya şimdi?" diye sordu Loke.
"Şimdi rüzgar karşımızdan estiğine göre ağır aksak Talverrar'a döneceğiz." Zamira'nın sesi bitkin çıksa da bakışları sertti. "Bu olaydan önce bir anlaşmaya varmıştık. Göze aldığımdan çok daha fazlasını kaybettim. Hem dostlarımı hem de tayfalarımı. Şu an bir balıkçı teknesini bile ele geçirebilecek güçten yoksunuz. O yüzden korkarım her şey size kalıyor."
"Söz verdiğimiz gibi," dedi Loke. "Stragos, evet bizi oraya götür. Ben bir şeyler düşünürüm."
"Düşünmene gerek yok," dedi Jean. "Beni kıyıya bırakın yeter." Gözlerini ayaklarına dikti. "Sonra da gidin."
"Hayır," dedi Loke. "Öylece bekleyecek halim."
"Aklımdakini gerçekleştirmek için tek kişi yeter."
"Daha az önce bir ölüm adağı vaat ettin."
"Ezri o adağı alacak. Adak ben olsam bile alacak."
"Karşısında sadece birimizi görünce Stragos'un şüphelenmeyeceğini mi sanıyorsun?"
"Ona senin öldüğünü söylerim. Denizde bir çatışmaya girdik derim. Zaten o kadarı doğru. İşte o zaman benimle görüşür."
"Yalnız başına gitmene müsaade etmeyeceğim."
"Ben de yanımda gelmene müsaade etmeyeceğim. Ne yapabileceğini sanıyorsun? Benimle dövüşebileceğini mi?"
"İkiniz de kapayın çenenizi," dedi Zamira. "Tanrılar aşkına Jerome, arkadaşın şu an planladığın şeyi yapmasına izin vermem için daha bu sabah beni ikna etmeye çalıştı."
"Ne?"
Jean dostuna dik dik bakarak dişlerini sıktı.
"Seni gidesinse herif, bunu nasıl yapar?"
"Ne, senin bana yapacağın şeyin aynısını yapmama mı kızıyorsun? Seni gidi kendini beğenmiş, götü kalkık herif, seni çok fena..."
"Beni çok fena yapacaksın ha?" diye bağırdı Jean.
"Üstüne atlayacağım ve beni evire çevire döveceksin," dedi Loke. "Sonra da kendini berbat hissedeceksin. Buna ne dersin ha?"
"Zaten kendimi berbat hissediyorum," dedi Jean. "Tanrılar aşkına neden bunu yapmama izin vermiyorsun? Niye bana bu kadarını çok görüyorsun? En azından sen hayatta kalacaksın. Başka bir simyacı, başka bir zehirci bulmaya çalışabilirsin. Benden daha fazla şansın olacak."
"Çok beklersin," dedi Loke. "Bu bizim kitabımızda yazmaz. Ve aksini gerçekten isteseydin beni Kamor'da kan kaybından ölmeye terk ederdin."
"Hatırlıyorum da o sırada kararım kesindi." "Evet ama..."
"Sen söz konusu olduğunda işler değişiyor öyle mi?"
"Ben..."
"Baylar," dedi Zamira, "veya her neyseniz, diğer her şeyi bir yana bu öğleden sonra küçük filikamı Basri'ne verdim ki piç kurusu gemimde değil de dalgalarda ölsün. Diğer filikalardan birini Talverrar'a kadar yalnız başına biraz zor götürürsün Jerome. Uçmayı teklif etmiyorsan orkideyi dalga kıran resiflerine bir ok atımlık mesafeden daha fazla yaklaştıracak değilim."
"Gerekirse oraya kadar yüzerim."
"Öfkenin seni kör etmesine izin verme Jerome." Drakash onu omuzlarından tuttu. "Soğukkanlı ol. Mürettebatıma, ikinci kaptanıma yaptıklarınızın karşılığını ödemek istiyorsan işe yarayacak tek şey soğukkanlı olmandır."
"Kahretsin," diye mırıldandı Jean. "Bu işi birlikte yapacağız," dedi Loke. "Kamor'da veya Velvradzo'dayken beni terk edip gitmedin. Ben de seni burada bırakıp gitmeyeceğim."
69. ayrımın sonu. Sayfa 642.